Ayrım 42. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 418. Vajinismus tedavisi için sistematik davranış terapisine dayanan çiftli grup konsepti. Bu bölümde klasik, yani Masters ve Johnson'a dayanan terapi yönteminin sistematik terapi konseptleriyle birleştiği bir grup terapisi konsepti tanıtılmaktadır. Burada da vajinismus esas itibariyle bir ilişki ve çift sorunu olarak kabul edilmektedir. Çiftin otonomisi ve özgüveni açısından olduğu gibi semptom açısından da önemli değişikliklerin kolaylıkla elde edilebildiği bu yöntemin sistematik kısımları, çiftin sahip olduğu olumlu yanlar, iletişimsel unsurlar ve katılan çiftlerin aile yapıları ile ilintilidir. Bu sistematik yöntem, ilişki ve iletişim yapıları ile ifade edilen bir sistemin içerisindeki özneler arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Etkileşimlidir ve böylelikle aynı zamanda kişiler arası bağlamlara, bağımlılıklara, engellere ve bir sistemin olumlu yönlerini ışık tutar ve bunları anlaşılır kılar. Sistematik terapi, odağını primer olarak kişiler içi olguya değil de kişiler arası olguya ve böylelikle ilişkiye yöneltmesiyle birçok psikoterapiden ayrılmaktadır. Çünkü radikal sistematikçiler bir bireyi kendiliğinden bağımlı, narsist veya cinsel açıdan içgüdü kaybına uğramış olarak nitelendirmezler. Vajinismus sorunu yaşayan bir kadın, sistematik açıdan cinsel ilişkileri bağlamında yani sosyal etkileşimleri bağlamında kendisini aşmamış olarak adlandırılabilmektedir. Bu bakımdan sistem teorisi kişilik özelliklerini veya semptomları spesifik etkileşimlerin ve böylelikle ilişki yapılarının bir ifadesi olarak görmektedir. Buna göre elbette ki tedavideki ağırlık noktasını primer olarak endeks hastasına değil, hastanın bağlı bulunduğu ilişki sistemine vermektedir. Cinsel sorunlar da ilişki içi sorunlardır ve böylelikle ilişki ve çift sistemi içerisindeki bozukluklardır. Etkileşim, iletişim ve metakomünikasyon, double bind durumu, oto yaratılış, kişisel organizasyon, sistematik terapinin önemli birer kavramıdır. Sistematik terapinin özellikle etkileşim unsurunu vurgulaması ve incelemesi, cinsel sorunların terapisi için oldukça yardımcıdır. Çünkü hiçbir hasta mastürbasyon sorunu için tedaviye gelmemektedir. Hastalar normalde başka birinin de dahil olduğu cinsel sorunlar yüzünden gelmektedir. Şöyle denebilir ki, başka biri dahil olduğu için sahip oldukları cinsel sorunlar yüzünden terapiye gelmektedirler. Bu nedenle bizi Masters ve Johnson'a ait çiftli terapi konseptine sistematik unsurlar dahil etmeyi iten şey, sistematik terapinin bilimsel teorik konsepti, pratik ve pragmatik gerekçeleri olmuştur. Bunlar, sistematik terapi, saygıya dayanmaktadır. Bir yönden bir sistemin otonom mantığının kişisel kurallarına karşı, diğer yönden de bir sistemin olumlu yanlarına karşı saygı esastır. Hastaların kendileri ilişkilerini ve mevcut durumlarını düzenlemek konusunda uzman olarak kabul edilirler. Terapistler yalnızca bozucu rolünü oynamaktadırlar. Sistemi harekete geçirmek için onu irrite etmelidirler. Sistematik terapi, psikoterapinin oldukça ergin ve kişisel sorumluluğa dayanan bir türüdür. Sistematik terapi, insanlar arası ilişkilere, özellikle de iletişim şekline odaklanmaktadır. Yalnızca doğrudan iletişimi ele almamaktadır. Aynı zamanda meta komünikasyonu da incelemektedir. Bu bakımdan iletişimin içerdiği anlamla beraber iletişimin her bir birey için ne ifade ettiğiyle derinden ilgilenmektedir. Bu, sirküler soru sorma tekniğinden anlaşılmaktadır. Örneğin, eşinizin vajinismus semptomunuzla bağlantılı olarak en fazla muzdarip olduğunuz şeyin ne olduğunu düşündüğü konusunda ne düşünüyorsunuz sorusuyla meta komünikasyon, yani ikinci sıradaki iletişim sorgulanmaktadır. Bu iletişim algılandığında, paylaşıldığında ve değerlendirildiğinde gizli ve dolaylı iletişim yapılarının tamamen yeni bir boyutu devreye girmektedir, algılanmaktadır ve gücü açısından işlenebilir ve değerlendirilebilir hale gelmektedir. İletişimin bu çeşitli düzeylerinin açığa çıkmasıyla cinsel ilişkilerinde sorunlarının önemini algılamayı, araştırmayı ve hakkında konuşmayı öğrenmelerinde hastalara yardımcı olan yeni bilgiler oluşmaktadır. Genogramla veya aile yapısının yeniden kurulmasıyla ilgili çalışma söz konusu bireyin perspektiflerini açmak ve genişletmek için bir diğer yoldur. Bakış açısı, önceki ve daha sonra gelmesi muhtemel jenerasyonlara yöneltilerek söz konusu kişinin sorunu çok daha büyük bir resme itilmektedir. Ve bu sayede genellikle çok daha az kişisel suçla bağlantı olan farklı bir anlam kazanmaktadır. Bir kadın olarak cinsel arzumu nasıl ifade edebilirim, bir erkek olarak nasıl ifade edebilirim sorusunun artık birincil olarak birey merkezli değil, daha önceki jenerasyonların da konusu olduğunun öğrenilmesi kişiyi rahatlatmaktadır. Bu bilinç daha yumuşak ve sakin olmayı sağlar ve kişisel suçluluk duygusunu alır. Sistematik terapi doğasında çok canlı ve aktiftir. Canlılığı sayesinde büyük bir yoğunluğa neden olmaktadır. Bu yoğunluk ise ani heyecanları ve duyguları algılamayı ve bunları ifade etmeyi kolaylaştırmaktadır. Sistematik terapi, semptomun artık bireye bağlı olarak değil de ilişkiye ve sisteme bağlı olarak algılanmasıyla endeks hastasının patolojik durumdan sıyrılmasını sağlamaktadır. Böylelikle endeks hastası bu durumda vaginismus semptomla ilintili olan kişisel suçu, utancı ve sorumluluğuyla bağlantılı olarak büyük bir rahatlama yaşamaktadır. Sorumluluk sisteme, ilişkiye aittir, yalnız bireye değil düşüncesiyle patolojilerin kişiselleştirilmesiyle ilgili olarak bir rahatlama meydana gelmektedir. Diğer tarafta semptomlar daha kompleks bir hal almaktadır. Vaginismus'ta hipnoz ve hipnoterapi. Hipnoz son yıllarda vaginismus tedavisinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 50 yıl kadar önce Erikson, hipnozda başarılı tedaviler üzerine bilinen en eski vaka bilgisini sağlamıştır. Vaginismus tedavisinde hipnotik müdahaleler literatürde sadece vaka çalışmalarından oluşsa da cinsel terapide çok gelecek vadeden bir yöntem olma yolunda hızlı ilerlemektedir. Ama Cinsel Tıp Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma, cinsel terapistlerin büyük bir bölümünün hipnozdan yararlanmadıklarını ve sadece %10'unu hipnozlu klinik çalışmalarında kullandıklarını göstermiştir. Cinsel terapide hipnozun avantajları şunlardır. Hipnoz, eş, partner olmadan bireysel olarak hastaya uygulanabilir. Çünkü tek gelen veya beraber çalışmak istemeyen eşi olan veya cinsel terapistin eşsiz çalışmayı seçtiği durumlar için nispeten çok az tedavi seçeneği bulunmaktadır. Hipnoz, bilinç dışında yatan çatışmaların, geçmişteki olaylara ilişkin çözümlenmemiş duyguların ve bilinçli zihnin ötesindeki faktörlerin keşfini hızlandırır. Örneğin, birçok vaginismus hastası ensest ve cinsel tacizin olmadığı bir ilk cinsel deneyimden bahseder. Sonra her nasılsa, hipnoz yoluyla küçük yaşlarda yaşanmış bir cinsel taciz olayı ortaya çıkarılır. Çoğu zaman, hastanın sınırlı bilinç farkındalığı veya bilinçli farkındalığının olmadığı durumlarda, vaginismus, hastayı korkudan koruyor olabilir veya geçmişteki bir hatayı cezalandırıyor olabilir veya eşe karşı öfkeyi yansıtıyor olabilir. Kendi kendine hipnozu öğrenmek, otohipnoz, hastanın kendini kontrol ettiği hissini güçlendirir, stres, endişe, korku ve kaygılarını azaltır. Hipnozda cinsel imgelem yolu ile cinsel ihtiraslar arttırılabilir. Hastalar, hipnoz seansları ile kendilerinin yapamadıkları şeyleri hipnozun onlara yaptıracağına inanırlar ve değişim gerçekleşir. Yani hipnoz, kişisel yeterlik duygusunun artırılması, umut ışığı yakma ve güven amacıyla uygulanabilir. Çünkü çaresizliğe kapılma, cinsel terapilerde üzerinde sıkça durulan bir konudur. Çoğu vaginismus hastası, hayatlarında asla cinsel birleşme yaşayamayacaklarına inanırlar. Ama hipnozun gücü, bu inancı değiştirebilir. Hastalar kollarının istem dışı bir şekilde havaya kalktığını gördüklerinde, hipnozun onların istediği değişikliği gerçekleştireceğine ilişkin inançları da artmış olur. Hipnoz sürecinde uygulanan el anestezisi sonucunda acı hissetmeden iğnenin ellerine batabildiğini gören hastalar fark ettiklerinden çok daha fazla bir potansiyellerinin olduğunu ve bu potansiyellerindeki gücün onların cinsel ilişkiye girme azimlerini artıracağını ve orgazm yaşatacağını çok rahatlıkla ikna olabilirler. Hipnoz, sıkıntı veren duyguların azaltılmasına ve istenen duygu durumlarının artırılmasına yardımcı olur. Sembolik İmajinasyon teknikleri, genellikle hastaların bastırılmış duygularını evlilik ilişkilerine zarar vermeden serbest bırakmalarını olanak sağlar. Örneğin, vaginismus hastaları kendilerini bir duvarı yıkmaya veya parçalamaya çalışırken hayal ederken, farkında olmadan vaginismusa neden olan endişe, korku ve kaygılarını da ortadan kaldırmakta ve onlarda olumsuz duygular yaratan eski aile mesajlarını yok etmektedir. Suçluluk duygularını bir balona yerleştirip uçup gitmesini seyretmeyi hayal etmekte bir diğer örnektir. Kronik yorgunluk rahatsızlığı olan kişiler ise kendi kendine hipnoz sırasında bir enerji patlaması veya sessiz bir yere kaçma gibi imajinasyonlar yapabilirler. İkincil vaginismus tedavisinde hipnotik yaş geriletme, regresyon, olumlu cinsel duyguların tekrar yaşanmasına veya geri gelmesine yardımcı olabilir. Örneğin çiftler duygusal odaklanma egzersizleri sürecinde ne olduklarını bilmedikleri görüntüler veya neden olduğunu bilmedikleri düşünceler yaşadıklarını belirtirler. Hipnoz yardımıyla kişiler bu olaya geriletilir ve şu telkin verilebilir. Her ne düşünüyorsan, hissediyorsan, gözünün önüne ne geliyorsa şimdi yüksek sesle söyle. Hastalar genellikle detaylarını hatırlayamadıkları deneyimleri bu şekilde bulabilirler. Hipnoz ve kendi kendine hipnoz, kişinin dikkatini odaklandırabilmesini ve duygusal farkındalığını artırabilmesini sağlarken, bununla birlikte uyarılma ve zevk almayı da artırabilir. Hipnoz teknikleri aynı zamanda sözel olarak veya konuşma yoluyla açığa çıkarılamayacak veya anlaşılmayacak içsel, bilişsel ve imgesel süreçlerinde aydınlanmasını olanak verebilir. Cinsel terapide hipnozun sınırlılıkları ise şunlardır. Hipnozun birçok avantajı olmasına rağmen her deva bir yöntem değildir ve genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında etkili hale gelir. Cinsel Tıp Enstitüsü her ne kadar hipnozun daha sıklıkla kullanılmasını tavsiye etse de hipnozun tek başına etkin olmayacağının altını çizmektedir. Tek bir terapi yöntemini uygulamanın her zaman bir sınırlılığı olduğu gibi hipnozun da bazı sınırlılıkları vardır. Bu nedenle uyguladığımız yöntem hipnozun bütüncül psikoterapi bağlamında kullanılan araçlardan biri olması gerektiğini savunur. Hipnoterapistler genellikle hastanın tamamen şikayetlerini iyileştirmeye odaklanıp önemli ilişki faktörlerini göz ardı etmektedir. Bu da çiftin patolojik reaksiyonlarını uyandırabilir ve evlilik ilişkisini dedeleyebilir. Çünkü çiftlerden sadece biri hipnoz sürecine alındığı için kendini problem kişisi olarak hissedebilir. Bu gibi durumlarda eşin de sürece katılması için birlikte yapılan ev ödevlerine devam edilmeli ve bir engel yoksa hastanın yaş geriletme sürecinde olumsuz yaşantılarını gözlemleyen eşin sonraki zamanlarda daha anlayışlı davranabilmesi için hipnoz seanslarına eş de çağrılmalıdır. Ama bazı hastalar bunu istememektedir. Bu durumda hastanın isteğine saygı duyulmalıdır. Bazı hipnoz teknikleri ise aynı anda çifti hipnoza sokabilmekte ve birlikte yaş regresyonu yaşatabilmekte veya gelecekle ilgili Poseido, oryantasyon tekniğiyle birlikte güzel bir fantezi yaşamaları sağlanabilmektedir. Hipnotik sürece ilişkin kişinin yeteneğinin düzeyi hipnotik çalışmaya büyük bir sınırlama getirmektedir. Hipnotik sürece giremeyen veya çok hafif trans haliyle giren kişiler bu süreçten tam anlamıyla yararlanmayabilir. Ayrıca hipnoz, diğer tüm teknikler gibi bazı kişilerin işine yaramayabilir. Peki, hipnoz nedir? Hipnoz bir uyku değildir. Aksine bir uyanıklık, farkındalık ve telkin alabilirliğin arttığı derin bir gevşeme durumudur. Bilinç açık olduğu için hipnoza girildiğinde istemediği bir şey kişiye yaptırılamaz. Vaginismus'ta hipnoz tek başına yeterli değildir. Önemli olan hipnozu hipnoterapiye çevirmektir. Bunun için hipnoz altında verilen telkinler, zihinsel ve imgesel uygulamalar ile endişe, korku ve kaygılar ortadan kaldırılabilir. Böylece cinsel ilişkinin ağrı ve acı olmadan olabileceğine dair inanç artar. Bu bağlamda hipnoterapi ile hastaların kendilerinin bile farkında olmayıp bilinç dışına attıkları tüm olumsuz düşünceleri bir yerde su yüzüne çıkararak adeta çok güzel bir farkındalık durumu yaratılmakta ve bu sayede korku ve kaygıların azaltılması sağlanmaktadır. Ortalama 6 seansta hipnoz ile değiştirilmiş bilinç hali oluşturulabilir, var olan zihnin dirençleri ortadan kaldırılabilir ve bilinç dışı süreçlerde zihinsel manevralar yapıp yeni olumlu şartlı refleks aktörü oluşturan ingelme teknikleri ile sonuca varılabilir. Bilinç dışı olaylar çözülür, şartlı refleks ile cinsel birleşme öncesinde anahtar işaretlerle rahatça kullanılabilen gevşeme teknikleri öğretilir, kasılma gevşeme ile yer değiştirilir, cinsel birleşme ile ilgili imajinasyonlar yaşatılır, ruhsal istek ve orgazma ulaşma konusunda telkinler verilir. Ama burada önemli olan hipnozu yapan kişinin ne yaptığını bilmesi ve vajinismusun tedavisi konusunda deneyimli olmasıdır. Çünkü hipnozun vajinismus tedavisinde etkili olduğuna dair bilgilerimiz kontrollü çalışmalardan çok olgu sunumlarına dayanmaktadır. Bu da hipnozun cinsel terapiye alternatif olarak tek başına daha etkili olduğuna dair elimizde bir kanıt olmadığı anlamına gelir. Ayrıca vajinismus aile problemlerinde içeren geniş bir konudur ve yalnızca hipnozu bilmek, vajinismusu tedavi edebilmek anlamına gelmez. Bu neşterle yalnızca karnı açmaya benzetilebilir. Karnı açmayı biliyorsunuz ama bağırsakların damar yapısını bilmiyorsanız yanlış damarı kesebilirsiniz. Aslında son yıllara kadar hipnoz cinsel terapistler tarafından çok kullanılan bir teknik değildi. Cinsel terapiyi bilen ve uygulayan bir uzman tarafından uygulandığında çok etkili sonuçlar veren ve Milton H. Erickson tarafından geliştirilmiş olan hipnotik metafor tekniği cinsel terapistlere hipnozu sevdirmiştir. Burada esas olan bilişsel davranışçı terapilerde temel ilke olan sistematik duyarsızlaştırmanın hipnotik telkinlerle güçlendirilmesidir. Uyguladığımız yöntemde hipnoz altında hastadan ilk olarak vajinismusu simgeleştirilmesi istenir. Yani bir metafor üzerinden sıkıntı veren kaynak bir simge ile özdeşleştirilir. Örnek olarak hastalar Sıkça vajinüs musu bir duvar ile simgeleştirme eğiliminde olurlar ve her hipnoz seansında bu duvar küçültülmeye, inceltilmeye, parça parça yıkılmaya başlar. İkinci olarak problemi linklendirmesi istenir. Örnek olarak vajinüs musunun temelinde bilinç dışı olarak cinsel taciz olayında donup kalma sonrası yaşanan bir suçluluk bulunan bir hastaya o an tekrar yaşatılır. Yani taciz ile izole olmuş ego durumu yeniden aktifleştirilir. Ego destekleyici yaklaşımlarla o anda daha gerçekçi davranması öğretilir. Kaybettiğini düşündüğü kontrol duygusu tekrar hastaya geri kazandırılır. Fonksiyonel olmayan donup kalma şemasının yerine fonksiyonel olan mücadele et, savaş, bağır ve yardım iste veya o ortamdan kaç şemaları yerleştirilir. Üçüncü olarak da direkt, indirek ve hipnoz sonrası telkinler verilebilir. O an geldiğinde gevşeyeceksin, çok zevk alacaksın ve bunun gibi. Semptom baskılama, değiştirme veya yer değiştirilmesi yapılabilir. Kasılmanın baskılanarak ortadan kaldırılması, kasılmanın vajinada bir karıncalanma hissiyle yer değiştirilmesi veya vajina girişinde hissedilen ağrının yerini sağ ayak bileğine alınması. Hipnoanaliz, geçmişe dönük ayrıntılı bilginin alınması, egonun güçlendirilmesi için hipnodrama, cinsel taciz ve bunun gibi travmatik olayların abreaksiyonu, katarsisi, geçmişte yaşanılan travmatik hadisenin bilinç dışında oluşturduğu duygu yükünden arınmadır. Duygusal boşalımdır, yani savunma mekanizmaları ile bilinç dışına itilen olayların bilinç yüzeyine çıkarılması işlemidir. Ayrıca abreaksiyon, unutulan anı ve yaşantıların hatırlanmasını sağlayan zihinsel yönünün yanı sıra bilinç dışına itilmiş olayların uygun bir duygusal ifade ve boşalma ile yeni baştan yaşanması anlamına gelir. Abreaksiyonun sonucunu varmak için kullanılan yöntem ise katarsistir. Abreaksiyon, cinsel terapi ve hipnoterapi sırasında oluşabilir ve hasta, önceden bastırılan duyguları ile mevcut şikayetleri arasındaki ilişkiyi bu sayede kavrayabilir. Çeşitli katartik teknikler kullanılabilir, ancak iki nokta özel pratik önem taşır. Bunlardan ilki, anıların canlandırılmasının uygun biçimde bir ifade ve boşalmadan yoksun olmasının cinsel terapi bakımından faydalı olmayacağıdır. İkincisi ise travmatik olayın yakın bir tarihte ve şiddetli olması halinde abreaksiyonun başarı derecesinin genellikle artmasıdır. Bu tekniğin başarılı olması cinsel terapistin tecrübesi kadar hastanın göstereceği işbirliğine de bağlıdır. İmge terapiyle sorunu içsel zihin aracılığıyla çözmede ve katatimi, düş kurarak tedavi, yönlendirilmiş resimsel ruhsal yaşantı tedavisi veya kişide hipnozdan daha düşük bir düzeyde gevşeme ile birlikte bedensel bir takım hareket ve durumların gözlenmesi yardımıyla düş kurmaya çok elverişli bir ortamın yaratıldığı bir tanı ve tedavi yöntemidir. Uygulaması ile bilinç dışının incelenmesinde hipnoz kullanılabilir. Hipnoz sürecini anlamak için zihnimizin nasıl çalıştığını bilmek çok önemlidir. Kişi zihninin nasıl çalıştığını düşünmez, genellikle düşünüyorsam varım deyip bırakır. Zihnimizin öncelikle bilinç kısmı vardır. Şu anda yazdıklarımı okumanıza yardımcı olan ve bulunduğunuz yer bilinçli kısmınızdır. Iceberg'in görünen kısmıdır. Farkındalık düzeyinin altında ise bilinç dışı vardır. Burası iceberg'in görünmeyen büyük kitlesidir ve zihnimizin derinliklerinde olan kısmıdır. Hastayı hipnoza almamızın nedeni bilincin altındaki bilinç dışı ile çalışmaktır. Öncelikle bilinç dışı bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve zayıflamasını sağlar, kalp atışı, göz kırpma gibi otomatik beden fonksiyonlarını yerine getirir. Bilinçli zihin, kişinin çoğu zamanını geçirdiği yerdir ve analiz eden taraf, gerçekçi taraf, irade ve çalışan hafıza olmak üzere dört kısımda incelenebilir. Uzay Yolu filmini izlediyseniz Spock karakterini hatırlarsınız. Spock çok analitik ve mantıklı bir insandır. Çok mantıklı, analitik ve sıklıkla hata yapan bilinçli zihni Spock zihni diyebiliriz. Bilinçli zihnin analiz eden tarafı. Bilinçli zihnin ilk yaptığı analiz etmektir. Peki bu nedir? Bu kişinin problemlere bakan, analiz eden, o anda kişinin moralini bozan ve problemleri çözmek için yollar bulmaya çalışan tarafıdır. Bilinçli zihin sıradan bir günün üstesinden gelmek için verilmesi gereken kararları veren kısımdır. Kişi bunların otomatik olduğunu düşünür ama değildir. Kapıyı açmalı mıyım? Suyu açmalı mıyım? Bağcıklarımı bağlamalı mıyım? Gibi soruların yanıtlarının otomatik fonksiyonları olduğunu düşünürüz. Ama bunları yapıp yapmama konusunda yine de bir karar veririz. Bilinçli zihnin gerçekçi tarafı. Bilincin ikinci kısmı ise kişiyi bazen zor durumda bırakabilir. Buna bilinçli zihnin gerçekçi tarafı diyoruz. Bu kısım kişinin davranışlarının nedenleri hakkında bize bilgi vermelidir. Eğer kişinin yaptığı şeyleri neden yaptığına ilişkin bir fikri yoksa, kendini kaygılı, gergin, yorgun hissedebilir ve eğer bu durum uzarsa ciddi akıl hastalıklarına neden olabilir. Akıl hastaneleri davranışlarının nedenlerini bilmeyen insanlarla doludur. Gerçekçi zihnin en büyük problemi kişiye gösterdiği davranışlarının nedenlerinin asla gerçek ve orijinal olmamasıdır. Örneğin bir sigara tiryakisi sigara içme nedeni olarak sigaranın onu rahatlattığını, düşüncelerini düzenlemek için zaman verdiğini söyleyebilir. Kilo problemi olan biri, kiloluyum çünkü sıkıldığım zaman, gergin olduğum zaman yemek yiyorum diyebilir. Genel olarak sigara tiryakileri kendilerini güvende hissetmek ve var olmak için sigara içerler. Genellikle gençlik yıllarında 12 ila 20 yaşlarında bir arkadaş grubuna ait olmak isterler. Güvenlik ve var olmak her insan için en temel nedenlerden biridir. Kişi hoş bir aile atmosferi içerisinde ihtiyacı olan temel güven duygusunu almalıdır. 12-13 yaşlarında ise kişiye ailesi eskisi kadar zeki değillermiş gibi gelir. Dolayısıyla oradan güven duygusu almayı bırakır ve dışarıdaki bir grup arkadaştan almaya çalışır. Eğer kişi kendini bir gruba ait hissetmiyorsa zorlanır. Çünkü bilinç dışı zihin kişiyi tehlikelerden korur ve gerekli güvenlik duygusunu almamanın bir tehlike olduğu sinyalini verir. Bu nedenle biri sigara ikram ettiğinde kabul edilir ve kişi birden kendini o gruba ait hisseder ve güvenlik duygusu düzeyi yükselir. İşte insanların sigaraya başlama nedenlerinden biri budur. Aslında rahatlamak veya sakinleşmekle hiçbir ilgisi yoktur. Yani gerçekte zihnimizin bize söylediği nedenler genellikle gerçek ve orijinal değildir, yanlıştır. Bilinçli zihnin irade tarafı. Bilinçli zihnin diğer bir kısmı iradedir. Ben bu sigarayı bırakacağım ve hiçbir güç bana bu sigarayı tekrar başlatamayacak diyebilirsiniz. Hepimiz bunun ne kadar sürdüğünü biliriz. İrade zayıfladığı zaman ve sonra eski alışkanlık tekrar gelir. Bilinçli zihnin çalışan hafıza tarafı. Bilinçli zihnin son kısmı ise çalışan hafızadır. İşe giden yolu nasıl bulacağım? Eşimin ismi neydi? Çocuklarımızın ismi neydi? Ve bunun gibi sorulara yanıt veren günlük ihtiyacımız olan hafızadır. Gerçek, bilinç düzeyinin altında, bilinç dışındadır. Bilinç dışı inanılmaz bir güce sahiptir. Kişinin istediği zenginlik, meşhur, zayıf, mutlu veya üzgün olma ve bunun gibi her şeyi gerçekleştirebilir. Bilinç dışının nasıl çalıştığını görmek için bir bilgisayarı düşünmek yeterli olacaktır. Çünkü bilinç dışı da bilgisayar gibi çalışmaktadır. Bilgisayarın içerisinde yüklü bir işletim sistemi ve programlar yoksa ihtiyaçlara cevap veremeyecektir. Bilgisayar sadece içerisindeki işletim sistemi ve programlara göre hareket edecektir. Program değiştiğinde artık yeni programa göre davranacaktır. Bilinç dışı da kazanılan deneyimlerle her gün yenilenen bir bilgisayar gibi çalışır, sadece ondan daha kuvvetlidir. Kişi doğduğunda içerisinde çok az program vardır ve her gün içsel bilgisayarını yeniler. İnsanın sanal bilgisayarının temel kuralı budur. Var olan programı gerektirdiği şekilde insan yaratmak ve ölene kadar da yeni programları ekleyerek devam etmek zorundadır. Örneğin bilgisayar, kişinin şişman olduğu üzerine bir programı çalıştırıyorsa, kişi şişmandır. Zayıf programı çalışıyorsa, zayıf, sigara içme programı çalışıyorsa, sigara tiryakisidir. Bütün programlar bir araya gelir ve kişinin nasıl biri olduğunu belirler. Kişinin doğduğu günden beri onunla olan hafızası, bu sanal bilgisayarın işletim sistemidir. Geçmiş yaşantılar bilinçli zihinde unutulmuş olsa da bilinç dışı hafızada değişik formlarda saklanmıştır. Çünkü bilinç dışı zihin bir video kamerası gibidir. Kişinin yaşadığı, duyduğu, gördüğü, hissettiği, tattığı her şeyi bilinç dışı hafıza bankasında yok olmayacak şekilde saklanmaktadır. Yani asla hiçbir şeyi unutulmamaktadır. Eğer vaginismus tedavisinde çok gerekliyse hipnoz sırasında geçmiş olumsuz hatıraların saklı olduğu bu hafıza bankasına ulaşılabilir. Bu zamanda yolculuk yapmak gibi bir şeydir. Örneğin regresyon, yaş geriletme sırasında çok gerilere ilk doğum gününe kadar gidilebilir ve onu yeniden yaşatabiliriz. Bu durum hatırlamaktan daha ötedir. O anı tekrar yaşamaktır. Kişi ne olduğunu görebilir, koklayabilir, tadabilir veya çok net bir şekilde duyabilir. İnsan sadece bilinç düzeyinde unutur, bilinç dışı düzeyde unutmaz. Bilinç dışımızdaki ikinci programlama alışkanlıklardır. İyi ve kötü alışkanlıklar vardır. Bir şey olduğu zaman belirli bir şekilde tepki vermeyi sağlayan alışkanlıkların çoğu aslında yararlıdır. Örneğin telefon çaldığında kişi bakıp bu ne diye merak etmez. Otomatik olarak gidip açar ve cevap verir. Bilinç dışında var olan bir diğer şey de duygulardır. Tabii ki sevgi, şefkat ve diğer güzel duygular olmadan yaşanmaz. Bilinç duygularla baş edemez durumdadır. Bu onun işi değildir. Ne zaman kişinin duyguya ihtiyacı olsa bilinç Kızıldeniz gibi ikiye ayrılır ve çoğu zaman kişiyi problemin içine sokar. Bir diğer önemli kısım ise koruyucu zihindir. Bilinç dışı, gerçekte veya hayalde kişiyi tehlikelerden korunmak zorundadır. Hemen hızlı bir örnek verelim. 3 yıl kadar önce bir kadının hastam vajinismus problemiyle başvurdu. Eşiyle evlilik öncesi cinsel birleşme hariç cinsel yakınlaşmaları olmuş ve 1 yıl aynı evi paylaşmışlardı. Ama evlenene kadar bekâretini koruduğunu söyledi. Ben hastamın yaşadığı bir olay sonucunda bilinç dışının onu cinsel ilişkiye girmesini engelleyerek korumak istediğini düşündüm. Bu kadında olaylar nasıl gelişmişti? Hipnoz çalışmamız sırasında bilinçli zihniyle hatırlayamadığı 9 yaşındayken üvey babasının tacizinin ve annesine söylemesine rağmen inandıramadığını gördü. Yanlış bir şey yaptığını düşünerek kendini suçlu hissediyordu. Lise yıllarında alımlı bir genç kız olduğu için erkeklerin dikkatini çekmiş ve bir iki flört denemesinde aldatıldığını fark edince kendini herkesle birlikte olan kötü bir kadın gibi hissetmeye başlamıştı. Erkekler onun canını acıtmak istiyorlarmış gibi geliyordu. 24 yaşında beyaz atlı prensi yani hiç yanlış yapmayan adam ile tanışmıştı. Bir yıl beraber yaşadıktan sonra sevişerek evlenmeye karar vermişlerdi. Evlenmeden bir hafta önce akşam yemeği yerken kocası ruhunu temizlemek ve eşini ne kadar sevdiğini göstermek için askerliğini yaparken kadınlarla bir gecelik ilişkiler yaşadığını ve sonra bir daha onları görmediğinden bahsetmişti. Bu durumda bilinç dışı en çok güvendiği kişinin bile bir kadına bu şekilde davranabilmiş olmasından dolayı bir şeyler yapma ihtiyacına girmiş, gerçekte veya hayalde hastamızı tehlikeden korumak zorunda hissetmiştir. Bu amaçla bilinç dışı hatıra bankasına gitmiş ve üvey baban senin canını acıttı, lisedeki çocuklar da senin canını acıtmaya, kalbini kırmaya çalışıyorlardı. En çok güvendiğin insan da bunu bir zamanlar başka kadınlara yaptığına göre sana da yapabilir düşüncesiyle birden erkekler kadınların canını yakar kararı verildi. Bilinç dışı olarak hastamız erkeklerden korunmalıydı. Bilinç dışı hastamıza karate öğretemez veya bir silah alamazdı ama cinsel ilişkiye girmesini engelleyebilirdi. Son olarak bilinç dışı kişinin olumsuz tarafıdır. Her ne kadar bilinç dışı çok güçlü olsa da aynı zamanda çok da tembeldir. Değiştirmek istenen yanları değiştirmek için ona verilen olumlu telkinleri yapmaktan hoşlanmaz. Bilinç dışı var olanların olduğu gibi kalmasını ister, muhafazakardır, statükocudur. Olumsuz durumu olumlu bir şekilde çevirmek çok zaman alabilir. Olumlu telkinlerin bilinç dışına girmesi en zor olanıdır. Ama diğer taraftan olumsuz telkinler kişinin içine aynı kızgın bir bıçağın tereyağının içine girdiği gibi girer. Çünkü olumsuz telkinin kabulü için herhangi bir çaba harcanmaz. Örnek olarak çok şişman bir adamın duştan çıkıp aynaya baktığını ve "Oo, ben çok şişmanım" dediğini düşünün. Bu düşünce veya fikirler direkt olarak bilinç dışına gider ve bilinç dışı da "Evet, bu söylediğin bendeki programla uyuşuyor" şeklinde onaylar. Böylelikle şişman olma algısına ilişkin telkin de daha kuvvetli hale gelmiş olur ve kişi daha da şişmanlamaya başlar. Diğer taraftan aynı şişman insanı alır ve ona "Ben zayıfım, inceyim ve çekiciyim" dedirtirsek bu da bilinç dışına kadar gider ama bilinç dışı "Bu programla uyuşmuyor ve içeri girmesine izin vermiyorum" deyip reddedebilir. Peki telkinleri nasıl zihnin derinliklerine ulaştıracağız? Eğer bir fikir, bir düşünce veya bir kavram bilinç dışına girdiyse o uygulanmak zorundadır. Programı değişirse zihin bu yeni programa tepki vermek zorundadır. Ama bu o kadar kolay değildir. Örnek olarak bir karar veriyorsunuz sigarayı bırakma gibi bilinç düzeyinizde hiçbir gücün sizin sigarayı bırakmanızı engelleyemeyeceğini düşünüyorsunuz. Ve yine bilinç düzeyiniz "Bu muhteşem, sana %100 destek veririm, daha sağlıklı bir birey olacaksın, kalp ve kan hastalıklarından hiçbirine yakalanmayacaksın" diyerek kararınızı destekliyor. Ama bu değişimin etkili bir şekilde gerçekleşmesi için bilgisayarın derinliklerine inilmesi gerekmektedir. Bu durumda "Tamam, derinliklerdeki programı da değiştirmek isterim" diyebilirsiniz. Ama burada bir problem çıkıyor. Bilinç düzeyinin bir kısmı daha var. Bu kısmı da bilinç dışının bir çalışanı olarak düşünün. Her cuma akşamı bilinç dışı bu kısma haftalığını verir ve o da işini tam olarak yapar. Sadece bir tek görevi vardır. Dış kaynaklardan olumlu değişimler için gelen telkinleri kırmızı ışık gibi durdurmak. Anlayamasak da gerçekleştiğini görebileceğimiz bu yapı bilinç ve bilinç dışı düzeyinin kritik faktörüdür. Bu kritik faktör bu kişi sigarayı bırakmak istiyor, onu içeri alabilir miyim diye sorar. Bilinç dışına girerse uygulanmak zorunda olan telkine bilinç dışı "Dur bir dakika, bu kişi 20 senedir sigara içiyor, sigarayı güvenlik duygusu için içiyor ve benim yeniden programlanmam için yılların geçmesi gerekiyor. Bunu istemiyorum" geri çevir şeklinde cevap verebilir. Yani kritik faktör bu düşüncenin bilinç dışına geçmesini engeller. Kişinin bu düşünceye götürebileceği bir yer daha vardır. İrade. İrade bilinç düzeyindedir ama çok zayıftır. Bu nedenle telkinleri bilinç dışına geçirmek için hipnozu kullanıyoruz. Hipnoz, kritik faktörü etkisiz hale getirip bilinçli zihnin bir kısmını bloke eder. Bu durum, aynı bilince birkaç YTL verip onu kafeye göndermek ve biz çağırdığımız zaman geleceğini söylemek gibi bir şeydir. Yani kritik faktör devre dışı bırakıldığında kişi hipnoza girer. Vajinismuslu hasta hipnoz altında bir telkinle karşılaştığında aşağıdaki 4 tavırdan birini takınır. Takındığı tavır bu telkini kabul edip etmeyeceğini belirler. Konunun önemi yoktur. Her telkin karşısında bu 4 tavırdan biri kabul edilir. Bunlar: Tavır 1. Bu telkini beğendim. Benim işime yarayacağından eminim. Tavır 2. Bilmiyorum. Beni biraz rahatsız etti. Bana uymadı. Tavır 3. Benim için etkili olmayacak. Bu telkini almamla almamam pek bir şey değiştirmeyecek. Tavır 4. Bu telkini beğendim. Umarım işe yarar. Sadece tavır 1'de telkinler işlevselliğini kazanır. Diğerleri etkisiz kalır veya reddedilir. Ön görüşme sırasında hastaların bu seçimlerle ilgili bilgilendirilmesi gerekmektedir. Çünkü ancak inanmak ve yürekten istemekle bu sorundan kurtulunabilir. Hipnoz sırasında kişi uykuda değildir. Belki daha önce olmadığı kadar dikkatlidir. Anlaşılması gereken bir diğer nokta ise bilincin hipnoz sırasında görebilir. Kişi hipnoz sırasında bir telkinle karşılaştığında onu bilinçli zihinde duyar ve yukarıda bahsettiğimiz 4 tavırdan birini takınır. Kişinin aldığı tavır o telkinin bilinç dışına girip girmemesini belirlemektedir. Eğer girmesine izin verilirse kişi bunu gerçekleştirmek için hazırdır. Ama reddedilirse değişim olmayacaktır. Kişinin telkini duyduğunda bu telkini beğendim, eminim işe yarayacak tepkisini vermesi bu telkinin bilinç dışına girmesine izin verecektir. Ama maalesef 3 tane daha seçenek vardır ve bilinç tarafından bloke edilebilir. Bilgisayara girmesine izin verilmeyebilir. Bu durumda değişim olmaz. Bir başka seçenek tarafsız olmaktır. Bir telkini almak veya almamak kişi için önemli olmayabilir. Biraz anlamsız gelebilir. Son seçenek birçok kişinin hipnoza girme sürecini engelleyen bir yaklaşımdır. Kişi telkini duyduğu zaman bu fikri sevdim ve umarım işe yarar diyebilir. Bilindiği gibi umarım kelimesi denerim kelimesinin ikiz kardeşi gibidir ve bu durumun başarısızlıkla sonuçlanması şaşırtıcı olmaz. Geçmişe dönüp bakıldığında tamam deneyeceğim denilen her şey başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Buna karşın bunu başaracağım denilen her şey de büyük ihtimalle başarılmıştır veya en güzel şekilde gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak umarım veya denerim denilen her şey bloklanır ve bilinç dışına geçmesi engellenir ve değişim olmaz. Telkinin bilgisayara girmesini sağlayabilecek tek bir yaklaşım vardır. O da duyulduğu anda bu telkini beğendim ve eminim işe yarayacak şeklinde olanıdır. Bu kadar kolaydır. 42. ayrımın sonu, sayfa 428.